Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza soruyor ve hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz efendim. Hemen hatırlatmış olalım, bize soru sormak isteyen siz kıymetli dinleyicilerimiz de 0537 734 48 48. Tekrar hatırlatmış olayım, 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımıza sorularınızı gönderebilir ve hocamıza sorabilirsiniz. Bizler de gönderdiğiniz günden bir sonraki programda bu soruları hocamıza yönelteceğiz ve hocamızdan cevaplarını almış olacağız diyerek de bir hatırlatma yapmış olalım. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz diyelim. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Hocam bu hafta zekatla alakalı bir sorumuz var, onunla başlamak istiyorum. Demiş ki dinleyicimiz, biriktirilen paranın zekatı verilir mi, verilmeli midir?
Bismillahirrahmanirrahim. Önce şunu söyleyelim, verilmelidir.
Evet.
Biriktirilen paranın zekatı verilmelidir. Peki hangi paraların, hangi malların zekatı verilir? Şimdi bir defa bir mala zekatın farz olması için o malın ya gerçekten, hakikaten ya da hükmen nami, fıkıh tabiriyle nami, yani artıcı olması lazım. Peki ne demek hakikaten hükmen? Hakikaten demek gerçekten çoğalan. Hangi yollarla? Üreme yoluyla, mesela hayvanlar için. Ticaret yoluyla, ticaret malları için. Bunlar ne oluyor? Çoğalıyor yapılan işlemle. Bu hakikaten nami diyoruz. Hakikaten artıcı. Bir de hükmen olan var. Hükmen olan da durduğu yerden aslında artmıyor. Ama şari, Cenab-ı Hak bunu artıcı kabul etmiş hükmen. Bu da altın ve gümüş.
Evet.
Ha, altın ve gümüş. Yani onlara da zekat gerekiyor. O zaman hangi mallara zekat gerekiyor? Toprak mahsulleri var, tamam. Ondan kana öşür diyoruz ama o da zekattır. Ama genelde altın, gümüş ve ehli hayvanlar, ama hangi ehli hayvanlar? Eti yenen ehli hayvan. Bunlardan dolayı zekat veriliyor. Ha, şimdi altın ve gümüş dedik. Para, burada para, soru para.
Evet, biriktirilen para.
Eskiden para olarak kullanılan şey altın ve gümüştü. Dolayısıyla ayrıca bir de para demeye şey yok. Bazı dönemlerde altın ve gümüşün dışında fels denilen kalp paralar şeye girmiş, tedavüle girmiş. Bu daha çok devletin iktisadi hayatının zayıfladığı dönemlerde eldeki altın, gümüş tedavül için yeterli olmuyor. Bu sefer ne yapıyorlar? O paralara, altına, gümüşe başka maddeler karıştırıyorlar. Buna gış denir. Gış, mavşur. O bazen karıştırılan diğer madde altından daha az oluyor. Bazen daha fazla oluyor. Ve bir zaman geliyor, hiç içerisinde altın ve gümüş olmayan bakırdan, turştan vesaireden paralar yapılıyor. Bunlara da fels deniyor. Şimdi o zamanlar bunlar para mıdır değil midir tartışılmış, o günkü, bu çıktığı zamanki şeye göre. Niye tartışılıyor? Çünkü o fels denilen şey bir yerde geçiyor, öbür tarafta geçmiyor.
Evet.
Bunu devlet kabul ediyor, şey kabul etmiyor, esnaf. Ve bu bugün var, yarın değişiyor filan. Dolayısıyla da bu para mıdır değil midir tartışılmış, paradır. Dolayısıyla bunlarda da aynen zekat gerekir, faiz cereyan eder diyenler olmuş. Olmaz diyenler olmuş. Ama günümüzde para dediğimiz şey yegane değişim aracı, tedavül aracı, mübadele aracı. Yani ben bakkal almak için, ekmek almak için bakkala gittiğim zaman oraya gümüş vermiyorum. Gümüş vermiyorum, altın vermiyorum. Ve gümüş vermeye kalksam bakkal bana diyecek ki, kardeşim sen deli misin, bu nedir bu diyecek. Ya para veriyorum. Kağıttan yapılmış veya madenden yapılmış para veriyorum. Ve o para ülkemizin her tarafında geçiyor. Hiçbir yerde ben bundan istemem, altın isterim demiyor adam. Dolayısıyla para bu. Öyleyse bu hükmen nami dediğimiz, yani Cenab-ı Hak tarafından veya Peygamberimiz tarafından artıcı kabul edilen, fiilen artmasa bile, kenarda dursa bile, şeye altın, gümüşün yanına parayı da ekliyoruz. Dolayısıyla para da aynen altın ve gümüş gibi bugün zekata tabidir.
Evet.
Ve nasıl ki biz parada faiz cereyan ediyor diyorsak, mesela şimdi bankadan gidip de adam gümüş alıp fazlasıyla ödemiyor. Eğer kredi çekecekse kağıt para alıyor, fazlasıyla ödüyor.
Evet.
Faiz oluyor o da. Aynı şekilde bu kağıt paralarda banknot denilen, bir zamanlar öyle deniyordu, bunlarda da zekat gerekir. Ne zaman? Hani biriktirilmiş diyorsun ya. Eğer bu paranın miktarı borçların ve zorunlu ihtiyaçların çıktıktan sonra nisaba ulaşıyorsa, yani 80.18 gram altın değerine ulaşıyorsa ve üzerinden de bunun bir sene geçiyorsa, onun zekatını vermek gerekir.
Evet.
Bunu ne amaçla biriktirdim? Hacca gitmek için biriktirdim. Oğlanı evlendirmek için biriktirdim. Ev almak için biriktirdim. Araba almak için biriktirdim. Sonuç değişmiyor. Ama bunlardan birini alır da borçlanırsa, o zaman zekat gerek.
Zekat gerek mi? Peki. Babanın çocuklarından birine bağışta bulunması caiz midir?
Değildir. Günahtır.
Günahtır.
Günahtır. Ama bunun şöyle iki yönü var. Bir, hukuki yönü var. Yani kadai deriz biz ona. Hukuki. Bir de diyani yönü var. Şimdi genel kural şudur. Bir kimse sağlığındayken malını haram yollarla olmamak kaydıyla, haram yolları olmamak kaydıyla istediği gibi kullanabilir. O malını da istediği gibi tasarruf edebilir. Yani satar, bağışlar, efendim onunla bir şey satın alır filan. Bunları yapabilir. Ve bağışlarken de hayatındayken herhangi bir kimseye, yabancı birine, bir fakire verirken verdiği bir günaha da girmez, sevaba girer. Ama şu var tabii, elindeki malın tamamını verip de kendi çoluk çocuğunun nafakasını karşılayamayacak duruma gelirse bu caiz olmaz. Yani onun üstü. Yani bir kimse hayatındayken bir yabancıya malının bir kısmını bağışladığı zaman bunun hiçbir sakıncası yok. Peki evladına bağışlayabilir mi? Evladına da bağışlayabilir ama eşit olmak üzere, adil olmak kaydıyla. Adil olmak. Peki evladının bazısını kenara koyup bazılarına bağışta bulunabilir mi? Eğer bulunursa hukuken, kadai olarak dediğim bu, geçerlidir bu. Yani o mal mahkemeye verildiği zaman diğer evlatlar tarafından kadı der ki adam kendi malıymış, kendi iradesiyle vermiş. Bu mal artık onlarındır der. Ama dinen günaha girmiş olur. Evlatlar arasında ayrım yaptığı için.
Evet.
Belki daha önceki programlarda söylemişizdir. Tabii epeydir programı yapıyoruz. Neyi konuştuk, neyi konuşmadık hatırlayamıyoruz. Şimdi Resulullah döneminde böyle bir olay yaşanıyor. Ashabtan birisi çocuğunun elinden tutmuş, olan çocuğun elinden Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah, bu benim oğlum. Ben buna malımdan bir şey vermek istiyorum. Ancak annesi, buna Resulullah'ı şahit tutmazsan biz bu malı kabul etmeyiz dedi. Ne dersin? Peygamberimiz buyuruyor ki, başka çocukların var mı? Var. Peki onlara da mal verdin mi?
Hayır.
Hayır. Zulmüne beni şahit tutma. Ve çocuklarınız arasında eşit davranın, adil davranın. Eşit demiyor da adil. Fa'dilu beyne evladikum. Adil davran. Yani ne yapıyor burada şimdi Peygamber Efendimiz? Bir, zulmüne beni şahit tutma. Veremezsin demiyor bak. Verirsen bu geçerli değil demiyor. Ama bu zulümdür diyor. Bunun anlamı ne? Günahtır demek.
Evet.
Beni şahit tutma. Ve bir de ikinci bir emir var. Çocuklarınız arasında eşit, adil davran. Yani şimdi bu hadise dayalı olarak bir kimsenin çocuklarından bir kısmını ayırarak onlara, diğerlerine vermediği halde mal vermesi dinen caiz değildir, günahtır.
Evet.
Ama verirse de o verdiği mal o evladına aittir. Peki bunun hiç istisnası yok mu? Var. Mesela diyelim ki adamın 4 tane çocuğu var. Bunlardan birisi hasta. Çalışamıyor. Kazanamıyor. Ona ekstradan bir şey verebilir.
Evet.
Veya diyelim ki çocuklarından birisi, 4 çocuğu var. 3 tanesi ticari hayatta. Bir tanesi ilimle meşgul. Para kazanamıyor. Ona verebilir. O para kazanamayana. Veya diyelim ki bekar kızı var, dul kızı var. Ona verebilir. Ha, bir evladı var. İşsiz ve iş bulamıyor. Aradığı halde, istediği halde bulamıyor. Ona ekstradan bir şey verebilir.
Evet.
Bunlar zaruret halidir.
Diğer evlatlarının gönlünü almak zorunda mı burada?
Şimdi eğer mecburiyet varsa, zaruret varsa almak zorunda değil.
Değil.
Değil. Resulullah'ın bu men etmesinin yanı sıra böyle bir uygulama, yani çocuklardan bir kısmına verip diğerlerine vermeme, bir, o mal vermediği çocuklarla baba arasında soğukluklara
sebebiyet
verir. Bir de kardeşler arasında soğukluklara sebebiyet verir. Şimdi bir de bu yönü var. Bunu da dikkate almak lazım.
Dikkate almak lazım. Eyvallah. Hocam, çok konuştuk üzerine ama bugün de öyle bir dinleyicimiz sormuş. Ben de size tekrar sormak istiyorum. Dua ile alakalı. Dinleyicimiz dua ederken ellerin şekli nasıl olmalıdır demiş ama onun öncesinde bir dua adabından da bahsetsek hocam. Dua nasıl yapılmalı? Duaya nasıl başlanmalı? Ve dinleyicimizin sorusuyla devam edelim. Ellerin şekli nasıl
Şimdi
olmalı?
Şimdi genelde dua bir ibadet yaptıktan sonra, namaz kıldıktan sonra, Kur'an-ı Kerim okumaktan sonra, Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikten sonra olur. Bir. İki, adab olarak kişi tevazu içerisinde olur. Yani emreden bir tavırla değil, istirham eden, bak rica eden demiyorum, istirham eden. Çünkü Türkçemizde rica ile istirham
farklı şeyler.
Farklıdır. Evet. İstirham rahmet dileme demek. O şekilde Cenab-ı Hakk'a yalvarmalı. Zaten dua tarif edilirken şeyde dua belagat ilminde alt kademede olan kişinin üst kademede olan kişiden istemesi. Talebul edna minel a'la. Talebul edna minel a'la. Yani edna olan, aşağıda olan birisinin yüce olan birisinden istemesi. Cenab-ı Hakk'a istiyoruz. Dolayısıyla ihtiyaçlıyız biz. İhtiyacımızı hissettireceğiz, ortaya koyacağız. Kıbleye dönmek. Tabii duanın makbul olduğunun bildirildiği vakitler var. Mesela işte cuma günü hutbe ile namaz arasında veya işte gece kalkıp yapılan dualar, işte belirli mekanlarda yapılan dualar, Arafat'ta yapılan gibi filan. Tabii mümkünse bunlara riayet edilir. Kıbleye doğru dönülür, uygun olan eller açılır semaya. Çünkü sema duanın kıblesidir denilir. Gökyüzüne. Gökyüzü duanın kıblesidir. Peki eller açılırken nasıl yapılır? Şimdi burada Efendimiz'den farklı uygulamalar var. Mesela bir seferinde ellerini kaldırmış. Bu, yukarıya doğru kaldırıyor. Bu koltuk altları bile görünüyor. Böyle yaptıkları olmuş. Öbür taraftan birleştirerek yaptıkları da olmuş. Mesela yatağa yattığı zaman birleştirerek dua etmiş, üflemiş, okumuş, üflemiş, yüzüne, vücuduna sürmüş. Bu da var. Şimdi ama dua illa şöyle yapılmalı eller. İlla böyle yapılmalı diye bir zorunluluk ve kayıt yok.
Evet.
Yani isterse insan normalde elini kapatarak dua eder ki İslam aleminde bunu yapan çok insanlar. İsterse açarır. Ama ülkemizde elleri kapatarak dua etmek belli bir cemaatin, belli bir grubun simgesi haline getirildi.
Evet.
Ve bu da ayrımcılığa sebep oldu. Ve maalesef bu ümmeti bölmeye yönelik oldu.
Evet.
Ümmet bölünüyor. Şimdi eğer elini kapatarak dua ediyorsa birisi ki bunlar biraz da kapatmayın da öte geçerek parmaklar birbirlerine geçirir. Bu hale getirdiler. Belli bir grubun falancalardan bu deniliyor.
Şucu bucu oldu.
Şucu bucu oldu. Takke şucu bucuya alamet oldu. Başörtüsü bağlama şekli şucu bucuya alamet oldu. Bunlar kötü şeyler.
Evet.
Ben ilkokulu bitirdiğim zaman bir süre bir yerde okudum Kur'an kursu. Elimizi o zaman kapattırarak dua ederdik. O Kur'an kursu öyleydi. Ve bize niye böyle yapıyoruz dediğimiz zaman, çünkü daha önce biz anamızdan babamızdan gördüğümüz eller açık dua ediliyor. Allah'ın verdiği şey ellerinden aşağı dökülmesin diye.
Estağfurullah.
Böyle bize o günkü çocuk kafası bunu anlardı belli. Yani şimdi o işin başka tarafı, ama elleri tutuş şekli duada bir tefrikaya sebep oluyorsa ayete aykırıdır. Ve la teferraku diyor.
Eyvallah.
Tefrikaya düşmeyin. Kardeş olun ey Allah'ın kulları. Kardeş olun. E şimdi maalesef insanlar giydikleri takkeyle, şekliyle, efendim giydikleri cübbe şekliyle, giydikleri efendim dua ederken ellerinin şekliyle vesaire, belli bir grubun mensubu olduğunu ortaya koyuyor. Olsun, zararı yok. Belli bir grubun şeyi de olsun yani, falan tarikata da girsin, falan tarikata da girsin, ama diğer Müslümanlar da kardeşimiz.
Eyvallah.
Onların gittiği camiye gitmemezlik yapması. Ve bunu arada bir buğuz, tefrika sebebi olarak yapmaz.
Eyvallah.
Yani elleri istediği şekilde kaldırabilir, ama burada dediğim gibi bu bir tefrika sebebi olarak uygulanmaz.
Uygulanmasın. Eyvallah. Bilmeden yapılan hataların günahı olur mu diye bir sorumuz
şimdi,
var.
Şimdi üç şeyde günah olmaz var hadiste. Nedir o? El hata ve nisyan ve mestukruhu aleyh. Yani hata, unutma ve tehdit altında yapılan şey. Bunlardan dolayı sorumlu olmuyor kişi Allah huzurunda. Peki hata ne? Hata ne? Bu sorumlu tutulmayan hata ne? Bu başkasının malına, canına zarar vermeyen hatadır. Mesela ama bu günah olmaz da sorumluluk getirir bu hata. Mesela şöyle diyelim. Oruçluyken abdest alırken boğazımıza su kaçtı. Bu hatadır. Ama günaha girmedik biz böyle olduğu için. Fakat o günü kaza etmemiz lazım.
Orucu.
Orucu. Unutma ise öyle değil. Oruçlu olduğunu unutuyor, adam bir bardak su içiyor. Sonra hatırına geliyor. Aa, ben oruçluydum. Ha, burada oruç bozulmadı. Bu nisyan, unutma bu. Şimdi hatalar, eğer sadece Cenab-ı Hakk'ın bize emrettiği şeylere veya yasak ettiği şeylere yönelik ise, eğer kazası mümkünse kaza edilir, değilse kalır. Ama insanların malına ve canına zarar verici türdense bunun tazmini gerekir. Mesela bir adam hatayla bir kimsenin arabasına zarar verse, o verdiği zararı tazmin eder. Ha, günaha girer mi? Hata olduğu için girmez. Bir kimse hatayla birini öldürse, hataen öldürse, o takdirde o öldürülen kişinin, ölen kişinin yakınlarına, öldürenin yakınları, ki onlara akile denilir, şey, diyet adı verilen tazminat öder.
Evet.
Peki bu bitti mi? Bitmedi. Dikkat etmemedi. Adamın ölümüne sebep oldu. İki ayda oruç tutar. Bunu kim tutar? Öldüren kişi.
Öldüren kişi. Ha.
Yani hata ile yapılan şey eğer insanlara zarar vermiyorsa, sadece Cenab-ı Hakk ile ilgili ise, günahı yok. Ama kazası söz konusu ise kaza edilir. Ama insanlara, malına veya canına bir zarar veriyorsa hata ile, o takdirde bu duruma göre ya maddi yön tazmin edilir, ama ölümlerde bir de kefaret orucu tutar kişi. Ama mala zarar verdiği zaman sadece maddi tazminatı var. Onun dışında şey yok, günah yok. Yani kasten bir adam birinin malına zarar verse, hem onu tazmin edecek, hem de günaha girdi, tövbe istiğfar edecek. Ama hata ile olan bu zararlarda tövbe istiğfara gerek yok, ama verdiği hatanın zararını tazmin eder.
Tazmin eder, evet. Özürlülük haliyle alakalı bir sorumuz var. İdrar torbası kullanan hastalar özür sahibi hükmüne girer mi?
Şimdi özür sahibinin tanımı belli. Nedir o? İlk başladığı zaman bir namaz vakti kesilmeden devam eden, ondan sonra da her namaz vakti bir defa tekrarlayan abdest bozucu şey. Ve bu idrar torbası kullanan kişi muhtemelen böyledir. Çünkü bunlar sonda takılıyor. Sonda takıldığı için de bu idrarın çıkmasını önleyici kaslar devre dışı kalmış oluyor. Hı hı. Ve o sondadan o torbaya devamlı idrar damlayıp duruyor.
Evet.
Ve bu özür sahibidir böyle işte.
Evet.
Ama öyle değil de ara sıra geliyor ama bakıyorsun 5 saat 6 saat hiç gelmemiş.
Hı.
Ya o özür sahibi olmaz.
Evet, orada abdest tazelenmesi gerekiyor.
Abdest tazelenmesi lazım. Çünkü namaz bir namaz vakti baştan sona bir daha akıntı olmamış.
Olmamış, evet. Anne ve babasının yaşadığı şehre veya bulunduğu beldeye giden kişi seferi olur mu hocam?
Şimdi seferilikte kendi memleketinden başka bir yere gitmiş olması lazım. Kendi memleketinden. Peki kendi memleketi neresi? Hep şöyle tarif edilir. Doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı yer. Doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı yer. Eskiden şimdiki gibi çok fazla şehirler arası şeyler, intikaller yok. Mesela İstanbul 16 milyon, 15 milyon nüfusu var. Bunun 14 milyonu dışarıdan gelmiş. Peki bu dışarıdan gelenler nereden geldi? Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden geldi. İşte Trakya tarafından geldi, Balkanlardan geldi, geldi. Buraya gelen birisi bir daha memleketine dönmeyi istiyor mu, düşünüyor mu, düşünmüyor. Mesela işte ben İstanbul'a ilk geldiğimde aile olarak 78'de geldik.
Evet.
Kaç sene olmuş şimdi? 44 sene mi? 44.
Evet, 44.
Şimdi 44 senedir İstanbul'dayım ve bir daha memlekete de dönmeyi düşünmüyorum. Artık benim İstanbul yaşadığım yer oldu. Yerleştiğim yer oldu. Yani vatanı aslim oldu. Kendi memleketim benim vatanı aslim olmaktan çıktı.
Evet.
Ha, şimdi kişi eğer anasının babasının bulunduğu şehirden bir başka şehre gitti. Hı hı. Ve o gittiği şehirde artık hayatının geriye kalan kısmını gittiği şehirde şey yapmaya, geçirmeye.
İdame ettiriyor.
İdame ettirmeye niyetliyse. Hı hı. Bir daha memleketine dönme düşüncesinde değilse anasının babasının bulunduğu şehre gittiği zaman da misafirdir. Ama ben emekli olduktan sonra memleketime döneceğim artık, oraya yerleşeceğim zihniyetinde ise o zaman kendi memleketi hala onun vatanı aslisidir. Geçici olarak İstanbul'da kalıyor demektir. İstanbul'da 15 günden fazla kaldığı için misafir hükmünde değildir. Kendi memleketine gittiğinde de nasıl olsa gideceğim emekli olunca diye niyeti ya. Dolayısıyla orası da kendi vatanı olmaktan çıkmamış, asli vatanı olmaktan çıkmamış. Oraya gittiği zaman da misafir olmaz.
Misafir olmaz. Böyle bir niyeti yok hocam. Yani İstanbul'da kalırım. Durum ne gösterir bilmiyorum.
O zaman diyor. Eski doğduğu yerleştiği yer, doğduğu memleketi, esas memleketi. Hala onun vatan aslisi sayılır.
Orada ana ocağı, baba ocağı varsa veya bir evi
ana
varsa...
Ana ocağı, baba ocağı değişmiyor da... anası babası ölen kişinin kendi evi varsa babadan kalma falan... O zaman orada misafir olmaz şeklinde görüş var.
Evet. Ve veya ona kalacak bir ev varsa.
Kalacak yok. O şimdi ne zaman kalır? Ana baba öldükten sonra kalır.
Evet.
Daha önce ana babaya ait. Yani o zaman misafir olmaz şeklinde bir görüş var aslında. Bir görüş böyle. Ve genelde ona göre fetva veriliyor şimdi.
Evet, peki hocam. Bir ibadetle alakalı sorumuz var. Secde ederken ayakların yerden kesilmesi namaza zarar verir mi?
Evet, verir. Bu bizim ilmihal kitaplarımızda açıkça yer alır. Yani denilir ki en azından bir rükün eda edecek kadar. Ve en azından yine ayak parmaklarından birisinin alt kısmının yere değmesi lazım. Kıbleye doğru. Alt, taban. Yere değmesi lazım. Aksi halde namaz olmaz. Niye? Ayaklar yerden kesilmiş olur. Bu bizim ilmihallerimizde yer alıyor. Peki bu hüküm nereden? Ayetten mi, hadisten mi? Değil zannetmiyorum. Ayetten, hadisten değil. Ve bugün maalesef diyelim insanlarımızın büyük çoğunluğu buna riayet etmiyor. Yani
evet.
O ayakların parmaklarını dikmiyor veya kıbleye çevirmiyor. Yatırıyor ayak parmakların dış kısmı üzerine oturuyor. Ve camilere gittiğimizde çoğunluğunun böyle olduğunu görüyoruz. Peki bu adamların kıldığı namaz şimdi olmadı mı? Ben onu diyemem.
Evet.
Eğer bu ayetle yasaklanmış olsaydı derdik. Bu bir içtihattır. Ama bu içtihadın gereği budur ve bizim ilmuhal kitaplarımızda, bazı fıkıh kitaplarımızda böyle olmasının şart olduğu, akıl takdir namazın olmayacağı yazılıdır. Hı hı. Ama dediğim gibi bugün insanların %70'i, bak hatta %80'i buna riayet etmiyor, edemiyor.
Evet.
Ve o zaman onların namazın ne olduğunu ben bilemem.
Eyvallah. Setre avletle alakalı da problemlerimiz var hocam.
Evet.
Camilerde maalesef. Evet. Gerektiğinde farklı bir mezhebe göre amel edilebilir mi?
Şimdi şöyle bir kural var bizim usulü fıkıhta. Âmi'nin mezhebi yoktur. Âmi'nin mezhebi müftünün mezhebidir. Âmi kimdir? Fıkıh bilmeyen, dini bilgisi olmayan kişidir. Şimdi fıkıh bilmeyen, dini bilgisi olmayan bir kişi kendi mezhebine ait hükümleri biliyor mu ki başka bir mezhebe ait hükümleri bilsin? Yani ben Hanefiyim diyen insanlara sorduğumuz zaman çoğu namazın vaciplerini sayabilir mi? Sayamaz.
Sayamaz.
Peki bu Şafii'ye göre namazın vaciplerini ne bilecek? O zaman nedir o asıl olan şey? Âmi gider müftüye sorar, hocaya sorar. Ve hoca da ona bakar, dinler. Ve o adamın durumunu, niyetini, konumunu dikkate alarak mensup olduğu mezhepte sıkıntı yaşayacak. Ama bir başka mezhebe göre amel etse
problem çözülecek.
Problem çözülecek. O zaman der ki müftü, sen şöyle yaparsın ve bunu şöyle yaparsın derken de Hanefi mezhebine göre şöyle, Şafii mezhebine göre böyle demeye gerek yok. Doğrudan doğruya sen şöyle yaparsın denilir. Şimdi ben bir örnek vereyim. Vaktimiz var mı?
Var hocam, buyurun.
Şimdi 1979 senesinde veya 80 ben Almanya'ya gittim. Ramazan'da görevli olarak.
Evet.
Şimdi olmadı. Seneyi düzelteceğiz, 81.
81 yılında.
81 yılında gittim. Orada küçük bir şeydi, yerleşimdi. Yani bizim Türklerden 100 kişi falan bir şeyi vardı, insan vardı o çevrede. Tabii oradaki şartlar buradaki gibi bir kasabanın ahalisi değil. Yani bir yerde bir cami var. Efendim işte kimisi 20 kilometre mesafeden geliyor, kimisi 10 kilometre, kimisi 30 kilometre. Bu şekilde bir cemaat. Neyse, orada vatandaşlarımızdan birisi dedi ki hocam ben geçen sene şey yaptım. Hastaneye gittim bir de film çektirmek için. Ramazan'da. Ve biliyordum ki bana ilaç içirecekler. İlaç içirecekler. Bunu biliyordum. Buna rağmen gaflete düştüm. Gece oruca niyetlendim. Oruca niyetlendim. Gittim şeye.
Hastaneye.
Hastaneye. Verdiler ilacı, içtim. Şimdi benim durumum ne oldu? Böyle bu durumda Hanefi mezhebine göre kefaret, yani 60 gün oruç gerekir.
Bile bile oruç tuttuğu için mi?
Bile bile içtiği niyeti için onu ve oruç tuttuğu için. Oruçluyken tabii bile bile mideye giden bir şey var.
Ama yani bozacağını bile bile oruca niyetlendiği için değil mi hocam?
O da işin o yönde var.
Evet.
Şafii mezhebine göre ise bu kefaret gerektirmiyor, kaza gerektiriyor. Şimdi ben de bunu söyledim adama. O zaman ya 1981. O günkü işte acemiliğimiz var. Tecrübemiz yok. Ama dedim ben memlekete İstanbul'a döndüğümde benim hocalarım var, onlara sorayım. Farklı bir şey varsa sana mektup yazarım. Ve döndüğümüz zaman üç tane hocamız vardı bir arada. Onlara bunu anlattım. O hocalardan ikisi doğru söylemişsin dedi. Hüküm bu dedi. Bir tanesi Allah rahmet eylesin vefat etti o. Dışarıya çıkarken benim kolumdan tuttu. Odadan dışarıya çıkarken kolumdan tuttu. Az geriledik. Diğerleri hocalar gitti. Dedi ki ya sen dedi adama kefaret gerekir derken Allah'tan korkmadın mı? Ya adam hasta dedi, hasta. Ve bunu kefaret gerekmeyeni söyleyen müçtehitler de var.
Evet.
Dedi ne karıştırıyorsun sen Hanefi'yi, Şafii'yi? Deseydin ya dedi kardeşim bir gün kaza et. Allah affetsin deseydin de. Şimdi şu anda ben de aynı hocanın kafasındayım.
Evet.
Ama burada o vatandaş kendi bilmiyor onu. Hocaya danışıyor. Orada benim ona demem gerekirdi ki ya sen zaten hastaymışsın. Sen güne gün kaza et yeter.
Evet.
Bunu ben kendi fetvam olarak söylemiş olmuyordum.
Hı hı.
İmam Şafii'nin içtihadını aktarmış oluyordum. Ama İmam Şafii böyle diyor demiyordum. Niye? Çünkü İmam Şafii böyle diyor deseydim o kişi ama ben Hanefiyim hocam diyecekti.
Hı.
Onu demek zorunda da değil.
Eyvallah. Allah razı olsun. Yani kişiler böyle bir yani değişiklik...
ihtiyaç halinde özellikle farklı mezhebi taklit edebilirler ama bunu kendileri karar vermesin. Bir hoca
nezdinde.
Hocadan alsın bu bilgiyi.
Eyvallah.
Çünkü kendisi ne kendi mezhebini ne de taklit etmek istediği mezhebin inceliklerini bilmez.
Bilmez. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah gönlünüze olsun. Sağlık. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şey ağzınıza de. Sağlık.
Amin. Allah razı
olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza yönelttik ve kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturduk. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, kulağınız bizde olsun efendim.